yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Bu hafta yine tabii ki her hafta olduğu gibi alıştığımız üzere zam haberleriyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Bu hafta çok taze, daha bugün gelmiş zamlarımız var. Henüz onaylanmamış olmasına rağmen çok büyük ihtimalle, kuvvetle muhtemel birçok alanda onaylanarak hayata geçecek ve bizleri üzecek olan bir haberle başlıyoruz. Niçin peki o zaman böyle gülümsüyorsun Cem diye sorarsanız eğer, alıştık artık diye bir şarkı mı vardı, bir şey vardı? Levent Kırca'nın evet. Eski bir şey mi? Böyle bir şey vardı değil mi? Alıştık artık. Ha, yani şimdi bu senle demin konuşurken...
Acı gülümseme.
Evet, çok güzel, acı gülümseme. Sen şimdi az önce söylemesen ben onu da hatırlamazdım. Geçen sene neydi? Şimdi önce habere geçelim, sonra geçen sene neydi de ne oldu bu sene? Hani evet. Biraz böyle gene geçen hafta da konuştuğumuz gibi işte eşeği önce kaybettiriyor sonra bulduruyor vardı ya, ona benzeyecek. Geçen senekine bu seneki şükrettirir durumdaymış meğersem aslında. Nedir o bahsettiğimiz, ne, hangi zamdan bahsediyorum ben? Buyursunlar sevgili Barış'tan dinleyelim.
Evet abi, dediğin gibi ben bu haftanın gündemini belirlerken tam böyle zamsız giriyoruz diye düşünürken son anda böyle gelen bir haberle, tabii ki bu hafta da zamsız olur mu diye.
Eksik olmasın dedim.
Hemen soktular araya zamları. Bahsettiğimiz olay şu: her yıl biliyorsun yeniden değerleme oranı belirleniyor ve bir sonraki yıl, mesela şimdi 2024 için konuşuyoruz, bazı vergilere ve harçlara bu oranda zam geliyor. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müdahalede bulunmazsa, tabii ki onun bulunma yetkisi var biliyorsun, arttırma ya da azaltma yönünde. Bazen tabii ki bu azaltma yetkisini kullanıyor, bazen kullanmıyor. Bu yılda yeniden değerleme oranı %58 civarında, yani yuvarlarsak %60 diyebiliriz.
%60. Hiç üzme bizi. %60 bak verdim şu an ekranda.
%58, %46 evet. Ama biz kişilatlarla uğraşmayalım. %60'a yuvarlayalım.
%60. Değil mi? Evet. Abi %58.46 ile niye uğraşıyorsun? Gerçekten öyle. Evet. Hiç kafa karıştırmaya. Yani özellikle öyle yazılmış bile olabilir. Yani insan her şeyi düşünüyor. Hani %60 demeyelim. Çok
%50. De görüyoruz ya abi. 60 değil de 59.90 görüyoruz ya. Yani hani tamamen algı herhalde. Bilmiyorum artık.
Allah aşkına %58.46 gibi bir şey mi olur? Yani hani öyle bir oran mı olur? Yani 88 var ya bu şey yollarda. 88 kilometre hız evet. Sınırı var. Allah aşkına 88 ne ya? Yani öyle bir şey mi olur? Yani hani adam 88'e mi bakacak ya? 90'dır, 80'dir abi bu. Hani abi 88 ne?
Var galiba. Hani biz bak %60 dersek sanki böyle kafamızdan 60'ız da
tabii.
Bir oran belirlemişiz gibi olur. En iyisi
yapıştırmışlar çok %60'ı diyecekler diye.
En iyisi çok spesifik bir şey verelim de hani böyle bir sürü hesap yaptığımızı anlasınlar. Öyle düşünsünler hani böyle 58,46. Ben öyle anladım yani.
Valla yani hiç öyle anlaşılmayacak gibi değil. Yani başka bir sebebi varsa bilemiyorum ama gerçekten bu hakikaten onu düşündürtüyor. Elbette ince hesaplar bir şey vardır ama ya bu da yani böyle insana şey gibi geliyor. Yani aklımıza dalga geçiyorsun gibi geliyor. O yüzden hoş olmuyor. Ama belki de bazı işte atıyorum TÜİK verileri bilmem ne, enflasyon şu bu falan filan diye hesaplayıp edip ya bunların hepsini çarptın mı bu çıkıyor dediği bir şeydir ama tabii bize şimdi o kadar haliyle yaralı hale gelmeye başladık ki hani dokunsan ağlayacak moduna geliyor. İşte tabii öyle olunca da artık %58 gördüğünde, yani %58,46 gördüğünde tamam kardeşim %60 işte bu direkt diye söylüyorsun. Zaten oran olarak da 1.64 kalıyor geriye. Hani 1.64 için sen beni kırma, ben seni kırmayayım Barış'cığım.
Aynen öyle abi.
Yani ne olacak peki? Bu gelirse nelere gelecek bunlar? Neleri zamlı alacağız?
Hemen söyleyeceğim. Tabii ki şaka bir yana bu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. Hani bunlar
evet.
Hesabı kitabı yapılıyordur tabii ki. Öyle umuyorum en azından. Şimdi bu oran %60 diyeceğim artık yuvarlak. %60'lık evet. Oran 2024 yılında dediğim gibi bazı harçlara ve vergilere zam olarak yansıyacak. Mesela nedir? En çok dikkat çeken, bir vatandaş olarak yurt dışına gitmek isteyeceksin. Pasaport alman gerekecek. Pasaportun harcı var. Şu anda yanılmıyorsam 5 yıl ve üzerinde, 3 yıl ve üzeri miydi, 5 yıl ve üzeri miydi ondan tam emin değilim ama 4900 lira, yani 5000 liraya yakın. Ama 2024 yılında eğer %60 zam yansırsa, bu değişmezse 7800 lira, yani ortalama 8000 lira civarına çıkacak. Tabii ki bununla sınırlı mı? Değil. Trafik cezaları var. Her gün araç kullanıcılarının, işte motosiklet kullanıcılarının karşılaştığı cezalar var. Bunlar da tabii ki bir müdahale olmazsa 2024 yılında %60 oranında artacak. Bu da ne demek? Örnek vermek gerekirse kırmızı ışıkta geçmenin cezası. Şu anda 2023 yılında güncel olarak 951 lira. Bu ceza 1506 liraya çıkacak %60'lık zamla beraber. Hatalı parkın cezası da 436 liradan 690 liraya çıkacak. Tabii ki şöyle de bir şey
bunlar
var.
Bunlar çıkar bu arada, evet.
Hiçbir zaman kaçamadığın bir şey var. Ticari araç kullanıcılarının yılda bir otomobil kullanıcılarının evet. 2 yılda bir uğradığı, uğrak bir mekanı var abi. O da muayene yerleri. Ona da tabii ki genelde zaten...
Favori mekanlar, evet.
Favori mekanımız ne yazık ki. Yeniden değerleme oranında zam geliyor bildiğim kadarıyla genel olarak. O da işte şu anda 1141 lira otomobil için. 2024 yılında böyle bir zam gelirse o da 1821 liraya kadar çıkacak ki...
Hemen koşup gidip yapalım o zaman, gecikmeyelim diyor. Hem ceza zaten ödeyeceğiz hem de bari bu da gelecek. Bari gidip yapalım ya, bu enteresan oldu. Çünkü evet, benim de zamanı gelmişti. Bir geciktirirsek seneye %60'lı öpecekler. O yüzden bari onu da şimdi yapmak lazım.
Bu arada burada belirtmediğim motorlu taşıtlar vergisi de yine aynı şekilde yeniden değerleme oranında artıyor. Ama hani başta söyledim, şunu da belirteyim tekrar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı
inşallah
%50'ye kadar azaltma veya arttırma yetkisi var. Seçim öncesi ben artışta bulunacağını çok zannetmiyorum. Muhtemelen
%50'ye kadar, yani %50'ye kadar düşürme derken şöyle mi? Yani %58 ya şu an, %60 ya, %10 mu olursa mesela? Yoksa en az %50 mi olur?
Şöyle %50'ye kadar, yani şöyle, bu oran %60 olarak belirlenmiyor. Bu oranı %50 oranında düşürür.
Anladım, %10 olabilir böylece diyorsun belki. Keşke yapsa
evet,
ya.
Yani evet. Büyük oranda düşürme şansı var tabii ki. Nereye kadar düşürür bilmiyorum. Daha öncelerde...
Kalem de değiştirebiliyor demiştin.
Tabii ki. Sadece mesela sadece motorlu taşıtlar vergisi için de müdahale edebilir. Der ki %60 oranında değil, ben karar verdim, şu oranda zam yapıyorum. Zam yapılmasını istiyorum şeklinde de. Ben seçim öncesi büyük ihtimalle böyle bir şey yapacağını düşünüyorum. Ama yüzde kaça düşürür onu tam olarak kestiremiyorum. Bu arada geçen yıl, şu an %58, %60 çok yüksek gibi geliyor ama geçen yıl %122 oranında bir yeniden değerleme oranı vardı ve çok yüksek zamlar gelmişti. Özellikle bu pasaport hacı bir anda sıçramıştı.
Korkunç olmuştu. Gerçekten
yine
öyle.
Yine motor taşıtlar vergisine müdahale yapılmıştı diye hatırlıyorum. Şu an tam emin olamadım ama bu yılda büyük ihtimalle yapılır gibi geliyor bana, ama yani yapılsa
hadi inşallah.
Çok yüksek oranlardan bahsediyoruz. Hani çok girmeyeceğim bu konulara ama yapılan zamların oranları düşürülse bile hani çalışanların maaşlarına bu şekilde zam olarak yansımıyor ne yazık ki. O yüzden bayağı üzücü.
Tabii ki canım, ya aynen öyle, evet. Yani şimdi sen söylüyorsun. Yani 7700 işte 5 yıllık bir yurt dışı pasaport olayı. Asgari ücreti düşünüyorsun. Bu gerçekten insana biraz şey geliyor yani, soru işareti olarak görünüyor. Ama tabii işte orada da bir yıllık var. Hani ondan tercih edebilir der, bir şey der. Onun cevabını verir. İşte arabası varsa bu sefer de şey der. Yani çıkart telefonunu bakalım denilen bir yerde çok da kolay bir şey değil bu. Hani buna itiraz etmek. Ama o yüzden... Ama tabii umarım değişir. Yani geçen sene gerçekten çok yüksekti bu arada. Hani şimdi iki katı zamdan bahsediyorum. Bu sene %60 ise geçen sene %120'den bahsediyorsun. %122'den bahsediyorsun. Çok yüksek. Ama tabii günün sonunda dediğin de doğru. Ya da şöyle bakarsak eğer. Mesela geçen sene birisi bir kasko yaptırdığı zaman verdiği parayla ya da 1,5 sene önce verdiği parayla şimdi vereceği para bambaşka. Yani gerçekten çok yüksek rakamlar var.
Evet.
Onlar da tabii aslında aynı şekilde bu vergiye de yansıyor. Tabii vergiyi devlet alınca biraz şey diyorsun ya, hani bari burada bir insaf etse. Hadi özel şirket kaskon bilmem ne için acımaz sana da, çünkü sonuçta işte kaza yaptığında otomotiv şirket de acımıyor. Yani o parça mı değiştir, o parça mı değiştir falan filan diye yapıştırdığı için, biraz da şişirdiği için hatta bazen. O yüzden tabii sigorta şirketleri de buna göre davranıyor. Ama devlet olunca iş tabii biraz daha insaf bekliyorsun. Özellikle geçen seneden sonra haliyle. Ama ne diyelim, hayırlısı
arada,
olsun.
Araya gireceğim abi.
Lütfen.
Hemen baktım, kısa bir, çok böyle aklımda kalmamıştı. Mesela geçen sene yeniden değerleme oranı %122 oranında belirlenmişti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu %61,5'a düşürdü. Yani aslında %50'ye kadar düşürme yetkisinin tamamını
kullanmış
geçen sene. Bu sene de kullanır mı tam olarak bilmiyorum. Bu sene de kullanırsa %30 olarak yansıyan,
evet.
Kötü %30 diyelim biz buna yani. Motor
taşıtlarında
en iyi ihtimalle %30 zam gelecek.
Görelim bakalım ne olacak. Umarım, evet. Tabii imeyi kayıt harcı da bu arada.
Tabii,
esas ilgilen, evet.
Vergi. Hani burada hepsini sayamıyoruz ama dediğim gibi imeyi kayıt ücreti, pasaport harcı, trafik cezaları, motor taşıtlar vergisi, bir sürü kalem Bu evet. Orana bağlı aslında dediğim gibi.
Yani IMEI kayıt harcında 20 bin liradan 31 bin liraya yükselebilir. Yani evet şeyle ilgili değil, otomotivle ilgili değil ama hani bunu da söyleyelim. Bakalım ne kadar indirim gelecek, gelecek mi gelmeyecek mi? Bence de gelir dediğin gibi doğru. Onu görürüz, sonrasında da anlarız diyoruz. Peki tamam, o zaman ne yapalım? Hayırlısı olsun diyoruz tekrardan. İnşallah çok üzülmeyiz, ne diyelim, öyle olsun bakalım. Evet sevgili Barış, sıradaki haberimiz nedir kardeşim?
Sıradaki haberimiz abi yine tabii ki çok konuştuğumuz iki konu var. Tabii ki seyircilerimiz de, bizi izleyen seyircilerimiz de bunu çok net biliyor. Birincisi zamlar, ikincisi elektrikli otomobiller. Hemen zamlar evet. Ardından bunu verdikten sonra elektrikli otomobillere geçiş yapalım.
Yapalım bakalım.
Yine giriş yapmamızla birlikte Ekim ayında en çok satılan elektrikli otomobiller de belli oldu. Tabii ki Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği bu elindeki verileri açıkladı. Hemen baktığımız zaman Ekim ayında ilk sırada TOG'u görüyoruz. TOG T-Onix 3567 adet araç teslimatı yapmış Ekim ayında.
Çok güzel.
Burada şaşırtıcı bir detay var. Sen de şaşıracaksın büyük ihtimalle abi. Daha önce bakmadıysan buna. İlk sırada yer alan Tesla Model Y Ekim ayında 5. sıraya kadar düşmüş. Sadece ve sadece 500 adet teslimat gerçekleştirilmiş Ekim ayı içerisinde. Yani bundan önceki ay 4700 adet teslimat açıklayan marka Ekim ayında sadece 500 adet teslimat yapmış.
Bu da o zaman Kemal Bey'in gidişiyle de ilgili şeyler sanki acaba Ayyuka mı çıkıyor ki bilemedim. Merak ettim şimdi.
Tam olarak bilemedim ben de gerçekten. Hani nasıl bu kadar keskin bir düşüş var? Acaba hani
yani büyük çok parti vardı, onu teslim ettiler, o yüzden mi öyle oldu? Belki de öyle bir şey olmuştur. Hani
belki hani birikmiş
siparişler o kadardı.
Hani Eylül ayında yapıldı diyeceğim ama hani çok da böyle hani 1-2 ay önce piyasaya girmiş bir marka da değil. Sonuçta 6-7 ayı geçti.
Evet.
Birikmiş teslimat var mıdır, yok mudur, nasıl bir durum vardır orada bilmiyorum ama 4700'lerden 500 adetlere düşüş gerçekten çok keskin bir düşüş. Araya 3 tane model girmiş. Bunlar da TOG'un hemen arkasından sıralanan Megane E-Tech elektrik.
Bir şey söyleyeceğim araya girip. Geçtiğimiz bu hafta içinde Voltify elektrikli otomobil kiralama şirketi Voltify ile bir etkinliğe gittik ve işte elektrikli otomobillerle ilgili bir şey, bir deneme ve işte o konuyla ilgili konuştuk ettik. Yani bu elektrikli otomobiller deneyim nasıl, işte kiralama olayları nasıl falan, onu konuştuk. Bunu konuşurken şöyle bir şey söylediydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu seneki rakamlar gerçekten çok büyük rakamlar, satış rakamları. Geçtiğimiz sene bu satış rakamları, yani geçtiğimiz senenin tamamında mı 6000 tane satılmıştı elektrikli otomobil? Yani bugün bahsettiğimiz rakamlar çok ciddi rakamlar diyordu. Geçtiğimiz evet. Sene 6000 tane miydi? Böyle miydi rakamlar? Şimdi öyle bakınca mesela tek bir ayda 3500 tane Tesla diyorsun işte. Böyle baksan işte TOG'dan bahsediyorsun. Dehşet rakamlar gibi de geliyor. Çok ciddi bir elektrikli otomobil satış rakamı var anladığım kadarıyla.
Gerçekten öyle abi. Biz gittiğimiz elektrikli otomobil lansmanlarında da bunu sık sık marketler da dile getiriyor. Hatta daha bir gün önce BYD-T3 lansmanındaydım. Bunu da birazdan değerlendireceğiz zaten ama.
Evet.
Orada da mesela sık sık dile getirdikleri bir şey var. Gerçekten Türkiye'de hatta şu anda dünyadaki artış, yükseliş ivmesinden bile daha yüksek bir elektrikli otomobil tarafında talep var, artış var ve hızlı bir şekilde artıyor. Hatta öngörüler gerçekten yüksek. 2023'ün yılına kadar yanlış hatırlamıyorsam böyle 60-70 bin civarında elektrikli otomobil satılmasını bekliyorlar ki. Hani bu da
Türkiye kaç yılına kadar dedin, özür dilerim?
2023 yılının sonuna kadar, yani şurada.
Bu yılın sonuna kadar. Okey tamam. Evet.
Zaten bildiğim kadarıyla şu an satılan 2023 yılında şu ana kadar satılan 40 bin adet civarında bir elektrikli otomobil var sanırım.
Müthiş.
Aşağı yukarı bunun ikiye katlanması olarak değil de 60-70 bine falan çıkmasını bekliyorlar. Gerçekten dediğin gibi talep yüksek. Önceki aylara baktığımızda yani 2023'ün başıyla şimdisi bir 9-10 aylık süreci kıyasladığımızda bile çok keskin bir fark var. Tabii ki şimdi bunda ya bana katılan olur, katılmayan olur ama dalga geçtiğimiz, çok küçümsediğimiz TOG'un bence faydası çok yüksek. Neden?
Kesinlikle.
Bir kere Türkiye'de böyle bir markanın atılımının yapılması bir cesaret oldu. İkincisi, Turgo markasıyla birçok yere şarj istasyonu kurdular, altyapıya destek oldular. Yani TOG'un şu anda altyapıya desteği bayağı yüksek ki şarj istasyonları da öyle hani ne bileyim 50 kW'lık DC,
evet, haklısın.
22 kW'lık AC şarj cihazlarından bahsetmiyorum. 180 kW'lık güçlü DC cihazlardan bahsediyorum ki insanların en çok korktukları şey zaten hani yolda giderken şarj edememek ya da düşürmekle beklemek. O yüzden bu korkuyu kırdılar ve artık insanlar bilinçlendikçe elektrikli otomobillere talep de yüksek olmaya başladı. Çünkü biliyorsun hani ne olursa olsun şu anda elektrik fiyatları akaryakıt fiyatlarına göre çok daha düşük seviyelerde.
Kesinlikle.
Daha evet. Düşük mal oluyor. Hele ki evde şarj edersen.
Tabii.
Çok daha ucuza denk
geliyor. 2.6'ya geliyor yani evde şarj. 2.6 TL'ye geliyor. Çok düşük bir rakam gerçekten. Evde şarj edenler için çok keyifli bir durum yani böyle baktığında. 4.6 iş yeri elektriği zannediyorum. 7-8 civarı bu işte şarj istasyonlarındaki kullandığın bedeller anladığım kadarıyla. Mesela eve şarj, yani sen zaten anlattın bunları yani hani evde şarj ediyorsan bambaşka bir yere geliyor. Müstakil evi olanlar, bu imkana sahip olanlar için elektrikli otomobil kendi kendini amorti eden bir araç haline geliyor yani.
Tabii yarı yarıya kar ediyorsun abi. Akaryakıt tabii. Yani benzinli ve dizele göre. Ya tabii ki her zaman evde şarj etme imkanın olmaz ama tabii, ortalamaya tabii. Vurduğunda atıyorum yani 3 defa evde şarj eder. Bir kere uzun yola çıktığında DC şarj yaparsan yine sen ortalamada kar etmiş.
Karlısın. %100. Halbuki
zaten hani fiyatlar da aşağı yukarı bazı otomobillerde kafa kafaya gelmeye başladı. Üreticiler elektrikli otomobil satabilmek için mesela PSA tarafında, Peugeot tarafında bakıyoruz ki işte dizel motorlunun aynı donanım seviyesindeki dizel motorlu işte Peugeot 2008 ile atıyorum. %100 elektrikli versiyonunu aynı fiyata ya da benzer fiyata satıyor. Yani artık yavaş yavaş o elektrikli otomobillerin fiyatı çok yüksek. Maliyeti çok fazla gibi sorunların da üstesinden gelmeye başladık. Dediğim gibi hani bunlar artık zamanla çözülmeye başladıkça hele ki katı hal pillere geçildikçe ki ben hani asıl dönüm noktasının o olacağını düşünüyorum. Katı hal pillere de geçildiği zaman daha güvenli bataryalardan, daha yüksek menzillerden bahsettiğim zaman işte o zaman elektrikli otomobillerden asıl talep konusunda konuşuyor olacağız bence. Ama şu anda dediğin gibi talep oldukça yüksek.
Evet. Listeyi ben böldüm. Biraz böyle heder ettim ama istersen hemen sıralamayı tekrar alalım. Togg. Daha sonra kim geliyordu?
Megan E-Tech geliyor. Megan
E-Tech. Güzel. Hemen sıralamaya girdi.
Onun da lansmanına katılmıştık. Gerçekten hem sürüş konforu olarak hem de kalite olarak çok beğendiğim bir otomobil olmuştu. Yine bizde videosu var. Ön inceleme videosu var. İsteyen izleyicilerimiz gidip
mutlaka izlesinler.
Ardından Skywell ET5 geliyor. Skywell ET5 hani böyle çok nasıl diyeyim pazarda çok gürültü yapmayan ama alttan böyle hani
satışlarla
devam eden Çinli bir marka. Fiyat performans açısından da oldukça iyiler. Yani bir D segment SUV 1.655.000 TL civarındaydı yanılmıyorsam fiyatı. Kaldı ki yani şu anda B SUV'ların bile piyasada elektrikli B SUV'ların bile 1.5-1.6 milyon liralardan bahsediyoruz onlar için bile. Bir D SUV'un evet. Fiyatı olması gerçekten çok iyi. Tabii ki ben son Kasım'da zam geldi mi onu bilemiyorum şu anda. Ona bakmadım.
Evet. Yeni zam mı bilmiyorum diyorsun. Okey.
Evet,
tamam.
Daha önceki fiyatını konuşuyorum ama bir D SUV için bile hani 1.655.000 TL'lik civarında bir fiyat gayet iyi. 620 adet satılmış. O da gayet güzel bir sayı. MG4 yine benim beğendiğim elektrikli otomobillerden bir tanesi. Fiyatına göre özellikle hani güzel şeyler sunan güvenli, çarpışma testleri falan hani o yönde herhangi bir soru işareti yaratmayan 603 adet satılmış Ekim ayında. Tesla ise dediğim gibi 5. sırada 500 adetle Model Y geliyor. Bu arada bunlar Ekim ayının sayıları. Yani Ocak-Ekim dönemine baktığımızda yanılmıyorsam yine Tesla üst sıralarda. Hatta ilk
doğru sırada... Tesla ilk sırada 10.700'de evet. İlk sırada dediğin gibi şu an seyircilerimiz de görüyor. Togg evet. 9.171 adetle ikinci sırada. MG4 geliyor 2.167 adet ve Megan E-Tech ve Skywell'in yeni ET5'i geliyor. 2000'ler rakamlarıyla. Evet. Çok iyi gerçekten yani böyle baktığın zaman ya bu karbon olayı şimdi dün tabii ufaklığı bırakırken hemen hızlıca söyleyeyim. Ufaklığı okula bırakıyordum. Yürüyorduk ya yolda yürürken arada boğuluyorsun ya o trafikte. O egzoz gazı var ya dehşet yani. Otobüsler, kamyon, bir tane orada arabasına bir şeyler yapmış bir genç delikanlı var ama araba yani şey bir Peugeot bir şey neydi, Citroen miydi neydi, küçük bir araba böyle işte hani otoban faresi modu. Hmm. Ama kardeşim dışarıya bir yani şey veriyor, o beyaz egzoz dizel bir de böyle. Yani bildiğin zehri saçıyor yani etrafa. Ya orada geçince gerçekten bunları düşününce hep söylüyorum yani bu arabaları çalıştırıp da bir yerde kapalı bir ortamda durabiliyor musun? Duramıyorsun. Yani ölüyorsun zaten. Yani gerçekten ölüyorsun, şaka değil. Tamam, bu otomobiller bu işi çözüyor. O yüzden güzel. Tamam, ama bunun arka planında yapılması gereken, ki onu da konuştuk, bambaşka şeyler de var. Yani elektrik de sonuçta tamamen doğaya tamamen doğaya dost bir şekilde üretilmiyor. Tabii ki. Ama bu da çok önemli bir hamle. Çünkü bunları merkezileştirmekle ilgili bir şey var. Yoksa elektriği çeşitli yollardan üretebiliyorsun. Yani illa kirli yoldan üretmen mümkün. İlla sadece kirli yoldan üretmen gerekmiyor. Termik santral olması gerekmiyor sadece. Gibi. Evet. Neyse, peki hidrojen de bir gelse şöyle güzel. Şunları bir, doğaya uygun şeyleri bir daha çok konuşsak umarım diyorum.
Hidrojen biraz sıkıntı abi. Özellikle doğru tarafında. Yani bu işle en çok uğraşan bir marka olan Toyota bile hani hidrojenli otomobillerin şu an için çok da mümkün olmadığını, bu yüzden hidrojeni asıl uygulayabileceğimiz nokta olan büyük ticari araçlara
evet
uygulamaya odaklanacağız diye bir açıklamada bulundular.
Mirai Toyota yine evet Toyota yine bir dövüyorlar bu ara. Hani lan elektrikli otomobile geçemedin, yapamadın bu işi. Çok olmayacak. Hemen de şey yapıyorsun. İşte kara çalıyorsun bu elektrikli otomobillere, bırak bu işin peşini diye yine bir haber gördüm. Toyota geri kalıyor elektrikli otomobilde, yeni döneme ayak uyduramıyor diye bir şey var.
Aslında İlginçti. Var.
Evet.
Yani Toyota bu konuda hani biz elektrikli otomobilleri geçiş yapmayacağız, işte böyle bir teknolojiyi görmezden geliyoruz tarzında açıklamalarda bulunmuyorlar. Aslında onların yaptığı açıklamalar da bence doğru. Hani onlar sadece yöneticileri eleştiriyorlar. Hani birçok yönetici var biliyorsun abi otomotiv piyasasında global çapta. Senin de az önce bahsettiğin konu %100 elektrikli otomobilleri ya da genel olarak araçları sanki çevreye hiç zararları yokmuş. Tamamen %100 çevre dostu. Hiçbir şekilde ne bileyim dediğin gibi hani elektrik enerji kötü kaynaklardan üretilmiyormuş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Aslında Toyota biraz bu tarafı eleştiriyor. Hani tüketiciye karşı biraz daha dürüst olun. Enerjinin nereden geldiğini açıklayın. Sadece evet. Yenilenebilir enerji yok çünkü dünyada şu anda. İşte kömürden, şundan, bundan. Bunlar da atmosfere zarar veriyor sonuçta. Hani tüketiciyi kandırmayın şeklinde açıklama yapıyorlar şu anda. Tabii ki elektrikli otomobillerde geç kalmadılar mı? Kaldılar. Bunu da ilerleyen süreçte katı halde bence telafi etmeye çalışacaklar.
Hızlıca telafi edebilirler. Yani onların sonuçta hibritteki güçlerini, hibritteki deneyimlerini biliyoruz. Yani bu adamlar elektriğe yabancı adamlar değil. Ama tabii şunu da unutmayalım. Çin gerçekten bu anlamda şimdi Japonya'daki o ağırlık otomobilde, yani otomotiv endüstrisinin işte Nissan, Toyota gibi bunları düşününce Mitsubishi falan bir dönemin imza atan markaları, yani Amerika'da dünyanın satışını yapan Corolla gibi bir markayla mesela işte dünyanın en sağlam arabası unvanını alan şimdi yavaş yavaş o iş sanki yavaş değil hızlı bir şekilde Çin'e doğru kayıyor. Bunlar da birbirini sevmeyen ülkeler. Yani Japonya Çin'le çok anlaşmaz haliyle. Çünkü Japonya Amerika bir pakt. Bu taraf böyle bir pakt. Çin tarafı. Ama Çin sanki burada ciddi bir rol çalıyor ve bu alanda öne geçiyor ve o yüzden de tabii ki bir şey avantajı da çok ciddi bir avantajı var üretim anlamında. Zaten esas avantaj da oradan geliyor. Arge'nin dışında oradan çok ciddi bir avantaj var. Dolayısıyla burada çok su kaynayacak gibi görünüyor. Yani çok sular akacak bu köprünün altından. Çok şey göreceğiz gibi hissediyorum. Tabii bizim de bu arada Togg'la oyun içinde olmamız da çok sevindirici. Yani onu da unutmamak lazım. Türkiye'de Togg'la beraber bu elektrikli otomobil işinde olmak sevindirici. Umarım burada da ciddi başarılar yakalarız ve yakalamaya devam ederiz. Türkiye için bence zaten her şey güzel gidiyor Türkiye tarafında. Gibi. Evet efendim, madem öyle çok uzatmadan bir sonraki haberimize geçiyoruz. Herkesin beklediği bir haber bu sefer.
Evet.
Senin de lansmanına gittiğin. Evet. Ne olacak bu? Herkesin bize sorduğu kaça satılıyor? Atta 3 abi, Atta 3 kaç para bir öğrenelim demişti. Ne oldu?
Evet. Şimdi BYD zaten başından beri hani Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurduğundan beri işte distribütör anlaşmasının artık kamuoyuna duyurulmasından beri insanların bu markaya yönelik çok büyük bir ilgisi var. Biz de bir sürü bu konuda soru alıyoruz. Ne zaman satışa başlayacak? Fiyatı tahmini ne kadar olur? Özellikleri neler? Verimli mi değil mi? Hani bu konuda artık Atto 3'ün özellikle Türkiye lansmanının gerçekleştirilmesinin ardından artık biz çok soru işareti giderildi. Özellikle en büyük soru işareti neydi? Fiyattı. Fiyatı açıkladılar zaten. Sürpriz değil. Biz lansmana gitmeden önce açıklandı. 1.590.000 TL fiyat etiketi var. Şunu da baştan belirteyim. Biz marka yetkilileriyle de konuştuk. Hani bu fiyat yüksek gelenler var. Onlar da şu yönde bir savunma yapıyorlar. Pazarda %10 ÖTV dilimine giren elektrikli otomobiller zaten sayılı ve bunların çoğu B SUV iken, yani daha alt segmentken, biz C SUV'la ve üstelik en üst donanım seviyesine sahip bir C SUV'la %10'luk ÖTV dilimine girmeyi başardık. Hem global çapta BYD tarafından hem de bizim uğraşlarımızla işte hani bu özellikle Çin'den biliyorsun abi gelen elektrikli otomobillere %10'luk gümrük vergisi
var. Evet.
Buna rağmen bunun çoğunluğunu bir şekilde aşarak, bu verginin çoğunluğunu aşarak böyle bir fiyat belirledik dediler. Yani onların dediğine göre aslında bu 1.590.000 TL'lik fiyatın belirlenmesinde bile çok büyük uğraşlar var. Zaten sınır biliyorsun abi, bunlarda 1.650.000 TL. Onu aştığında doğrudan %40'lık ÖTV dilimine giriyor. Yani bu otomobilin aslında Türkiye'ye gelmesi, bu uğraşlar verilmese 2 milyon TL'nin olacaktı. Şu an için tabii ki lansman fiyatı bu.
Bence kaçırmamak lazım. Yani Chery gibi düşünüyorum bunda ben. Sen ne dersin?
Neyi abi? Şeyini?
Yani Chery'nin hani çıkış fiyatı mesela çok cazipti. Ben yine bunda böyle bakınca BYD Atto 3'ü de cazip buluyorum.
Şöyle benim fikrim, BYD Atto 3 gerçekten %10'luk ÖTV diliminde olması çok çok iyi. Çünkü yani dediğim gibi en ufak bir zamda bile 2 milyon TL'nin üzerine çıkması içten bile değil. Yani bu
evet,
bir gerçek, bir kenarda dursun. Ama Chery bence daha adından söz ettirecek ve daha böyle ilgiyi yükseltecek, daha rekabetçi fiyatlarla girdi pazara. Hmm. Ben mesela hani bunun en azından ne bileyim orta seviye bir paketle şey beklemiştim. Beklentim işte 1.450 falan civarında bir beklentim vardı benim. Belki hani %10'luk ÖTV diliminde tutacağız dediklerinde böyle bir umut oluşmuştu içimde. 1.590.000 TL'lik fiyat da çok yüksek değil. Dediğim gibi marka bunu %10'luk ÖTV diliminde tutmak için çok çalışmış ama hani biraz daha sanki rekabetçi bir fiyatla giriş yapabilirlerdi açıkçası. Benim nacizane
düşüncem bu. Anladım. Peki önemli. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani artık tabii Chery'nin duyurulduğu dönemde Clio'lar, Egea'lar ne kadardı? Hani işte ve Chery'nin Tigo'su işte kaç paraydı diye düşününce şimdi artık gene Clio'yu böyle Clio'yu Egea'yı baz alırsak sanki o yüzden gene iyi gibi geliyor ama dediğin tabii ki doğru. Daha da olabilir miydi? Belki farklı bir şey yapılarak, farklı bir çalışma yapılarak, ki yapmışlar zaten sağ olsunlar ama anladım. Peki yine çok beklemeyeceğim. Bir sonraki habere geçelim mi? Ne diyorsun?
Hemen şundan da bahsedeyim abi. Tabii ki tabii, bir ön inceleme videosu gelecek
mutlaka. Evet.
Biz zaten takipçilerimize bu araçla ilgili sorularını da iletmelerini istemiştik sosyal medya üzerinden. Onlara da değinerek gelen sorular üzerine bir ön inceleme videosu hazırladık. Umarım böyle hani kafalardaki soru işaretlerine çözüm olacaktır. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Zaten Chery ile beraber Çin algısını yıkmıştık. Chery lansmanında hiç söylemiştik bunu. Artık Çinliler bu pazarda ağır oynuyor demiştik. Pazarın ağır topları olmaya hazırlanıyorlar demiştik. BYD de çok net bu fikrimizi destekleyen bir marka olarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Şunu söylemek istiyorum. Zaten batarya tarafındaki BYD'nin Blade, yani bıçak tipi bataryaları çok ünlü. Tesla bile bu bataryaları kullanmaya başladı artık. Tabii ki bir kısmında. Batarya işini çözdüler. Ben lansmanda şunu gördüm. Eğer yazılım işini de çözerlerse gerçekten Çinlileri bu pazarda...
Neyle durdurabilir? Evet, evet. Ki bence çözerler. Yani çok bence çok ciddi sorunları olduğunu düşünmüyorum yazılımı çözmekte.
Şu an için yazılım tarafını çok çözebilmiş gibi değiller. Özellikle işte multimedya olsun, otomobil...
An meselesi olarak görüyorum yani. Şey değil de... Evet.
Evet, ama dediğin gibi an meselesi ve onu da çözerlerse gerçekten geriye bir şey kalmıyor gibi yani.
O zaman işte Küçük Çin'de büyük bela diye şey vardı. Ondan sonra görürüz. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hemen sıradaki haberimize geçiyorum o zaman. Tatlı, az önce bahsettiğimiz Chery'den bir yeni haber. Nedir Chery'nin olayı?
Çinli elektrikli otomobil. Chery'nin aslında bir alt markası ama işte yine Chery logosuyla Chery markası altında geliyor. Bu arada alt markanın adı Chery New Energy. Böyle küçük, minik %100 elektrikli otomobiller üretiyor. Bu arada aslında bu modele yabancı değiliz. Yani Çin'de böyle Little Ant, küçük karınca gibi bir adı olsa da bizim global pazarda EQ1 olarak tanıdığımız, daha öncesinde var olan bir model. Şimdi onun New Edition adı verilen yeni bir versiyonunu tanıttılar, piyasaya sürdüler. Var olan modele göre, hatta ben haberde böyle ön taraftan görünümünde bir kıyaslamasını da yapmıştım, mevcut versiyonla yeni versiyon diye.
Şöyle verdim.
Evet, biraz daha modern bir görünümü var açıkçası. Daha böyle %100 elektrikli otomobil görünümü
evet,
var.
Evet, yeni dönemde böyle bir tasarım olayı var bu arada. Mesela evet. Citroen'lerde şu PSA'nın şey serisi var, Berlingo, benim de hep söylediğim ettiğim. O evet. Seride de böyle bir şey gördüm. Yani böyle farlar biraz daha arkaya doğru, bir sanki bir çizgi de görüyoruz da şöyle işaretlemek istiyorum. Görünüyor mu? Evet, şöyle çok küçük olarak.
Özellikle şeye benzettim abi, bilmiyorum sen ne dersin. Yeni kasa Honda Jazz'a benzettim bu farlarıyla özellikle.
Evet, evet, evet, doğru.
Benziyor.
Gerçekten benziyor. Yani şey, enteresan, güzel olmuş. Böyle tatlı görünüyor. Evet, buyursunlar. İçine ben geçtim ama sen devam et lütfen.
Evet, dediğim gibi aslında dış tasarımda çok farklılık yok. Sadece önde arkada ufak tefek detaylar var. Öndeki böyle ince panjuru artık bırakmışlar. Tamamen kapalı bir ön tasarıma yer vermişler. İşte tampon kenarlarındaki bu siyah süslemeler değişmiş. Farlar daha modern bir görünüme kavuşmuş. Arkada da yine gövde rengi tamponla daha modern bir görünüme sahip bir otomobil çıkarmışlar karşımıza. Ben iç tarafını özellikle dış tasarımdan ziyade çok beğendim bu otomobilin. Zaten beğeniyordum ama yani küçük bir elektrikli otomobilden beklediğinden daha kaliteli görünen bir yaşam alanına sahip. Baktığın zaman böyle iki kollu güzel bir direksiyon simidi var. Üzerinde kontrol düğmeleri var, sınırlı sayıda da olsa. Hemen böyle arka tarafta ince bir gösterge ekranı gibi bir şey var. Ortada tablet ekran şeklinde multimedya ekranı. Aslında yani küçük bir elektrikli otomobilde olması gereken pek çok detayı sade ama kullanışlı bir biçimde yer vermişler. 2+2 oturma düzeni var zaten. Yani otomobilin boyutlarında
çok iyi.
İki kapılı bir araç. Minik, şehir içi kullanıma yönelik. Ne bileyim, markete gidersin, pazara gidersin, tatil bölgesinde alır
denir. Bravo.
Gibi evet. Gibi birçok kullanım senaryosu mevcut, akla gelebilecek. Hemen böyle teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Aslında motor ve batarya olarak çok farklı seçenekler mevcut. Hatta batarya kimyaları bile değişiyor. Bazılarında tercihe göre lityum demir fosfat batarya kimyası tercih edilebilirken bazılarında üçlü lityum adı verilen ternary lityum olarak geçen batarya paketi var. Bu da batarya menzili 251 km ile 301 km arasında değiştiriyor standart versiyon için. Tabii ki bu Çin'deki normlara göre, WLTP normlarına değil. Onlar biraz daha iyimser oluyor aslında WLTP'ye göre. Üst versiyonda ise 56 kW güç ve 150 Nm tork üreten bir elektrik motoru var ki diğerlerine göre hani bu aslında çok daha böyle tam otomobil diyeceğimiz, elektrikli otomobil diyebileceğimiz özelliklere sahip. Batarya paketi de daha büyük, 40 kWh bir batarya paketi var. O da 408 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor ki bu otomobil için 408 km özellikle şehir içi kullanım için çok çok yüksek bir değer. Şehir içinde işe gidip gelirken mesela bir kere şarj et, bir hafta unut, bir daha şarj etme yani o derece.
Güzel çok iyi. Evet. Şahane gerçekten. Çok tatlıymış. Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Süreyi de çok aşmak istemiyorum. Geçtiğimiz hafta çok uzun yapmıştık. O yüzden evet, hızlıca evet. Bitirmek istiyorum. Çok güzel bir araç. Benim de çok hoşuma gitti. Böyle dediğin şeyler de doğru. Şehir içinde şahane görünüyor. Bence çok tatlı bir araç. Bence reklam için bile kullanılabilecek araçlardan bir tanesi gibi görünüyor. Evet. Sıradaki haberimiz de bu sefer tabii Peugeot'un yeni modellerini ilgilendiriyor. 2008 ve 5008 miydi, 3008 miydi?
3008 ve 5008.
3008 ve 3008 ve 5008, pardon.
Evet, bunların haberlerini almıştık. En çok merak edilen biri de şuydu. En çok tartışılmasına neden olan konulardan bir tanesi 48 volt hafif hibrit sistemin gelmesinden ziyade bu sistemde kullanılan şanzımandı. Tabii ki bu haberde de ondan bahsediyor olacağım. Neden çok konuşuldu? Yani EAT8 bizim alıştığımız tork konvertörlü şanzımandan ziyade artık Bu 48 volt hafif hibrit versiyonlarda 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı şanzımana geçiş yapıldı ve hani tüketici şunu sorguladı hep. Hani Peugeot artık son yıllarda şeyle biliniyor.
Evet. Yani
şanzıman uyumu gayet iyi. EAT şanzıman dayanıklı, güzel, gayet iyi, memnunuz. Hani neden çift kavramalı şanzımana geçiş yapıldı? Tabii ki ben bunun sebebini artık böyle otomobiller çeşitlenmeye başladıkça, özellikle elektrik, hafif hibrit, tam hibrit gibi teknolojiler girmeye başladıkça ne oluyor? Maliyetler yükseliyor. Hani biraz daha bunu maliyeti düşürme adına atılan bir hamle olarak düşünüyorum açıkçası çift kavramalı şanzıman. Tabii ki yağ soğutmalı olduğu için burada soru işaretlerini biraz daha giderebilir. Çünkü hani genel olarak bu şanzımanlarda çok fazla soru işareti yaratmadan dayanıklılık açısından çok problem olmadığını görüyoruz. Bakalım ilerleyen dönemde test ettikçe, tabii ki tüketiciler kullandıkça bir yıl daha çok elimizde veri oluşmaya başlayabilir. Hemen bunun ardından ben fiyatları belirteyim. Tabii ki fiyatlar en merak.
En önemli meseleye gel.
3008 için 2.196.000 TL, 5008 için 2.426.000 TL'lik fiyatlardan bahsediyoruz ki. Yani bana açıkçası biraz yüksek geldi bu fiyatlar. Çünkü
değil mi?
Da 1.5 milyon, yani 1.7 milyona %100 elektrikli otomobiller bulabilirken, tabii ki vergi oranı çok farklı, ondan asla bahsetmiyorum.
Tabii tabii.
Otomobillerde vergiler daha düşük ÖTV. Ama hani ne kadar tercih edilebilir olur sırf hafif hibrit diye. Hafif hibritleri biliyorsun abi, ben şey demiştim, hala da onun arkasındayım.
Tabii.
Sanki böyle hani biraz göz boyama. Bakın biz işte karbon emisyonumuzu düşürüyoruz tadında. Yani çünkü tam hibrit şeyi yok bunlarda. Onlar kadar bir yüksek verimlilik, yakıt tüketimi konusunda bir tasarruf onlar kadar olmuyor ne yazık ki. Çünkü çok küçük bir elektrik motor oluyor. Ancak kalkışlarda destek veriyor benzinli motorlar.
Doğru.
O yüzden hani bakalım ilerleyen süreçte göreceğiz. 3008 ve 5008 zaten sevilen modeller.
Kesinlikle.
Asla bir lafım yok. Aynı şekilde devam ediyor. Göreceğiz bakalım. Bu arada 1.2 litre 136 beygirlik içten yanmalı motor kullanılıyor bu versiyonlarda. Onu da söylemiş olayım.
Elektrikli versiyonu var mı? Gelecek mi acaba?
Şu an elektrikli versiyonlar yok. %100 elektrikli versiyonlar 3008 ve 5008'in yeni nesillerinde gelecek. Hatta 3008'in yeni nesli tanıtılmıştı. Bu gövde tipinden çok daha farklı kupe SUV tarzında bir otomobil görmüştük.
Evet. Geçen hafta mı anlatmıştık?
Geçen hafta değil ama daha önceki haftalarda olmuştu.
Hatırlıyorum, çünkü anlatmıştık diye hatırlıyorum.
Evet, onu anlatmıştık, izleyicilerimizi takip edenler bilir. Hem o kupe SUV formuyla beraber %100 elektrikli versiyon da geliyor. 5008'de de gelecek bu arada %100 elektrikli versiyon, ama bunlar da yok. Bu sadece 48 volt hafif hibrit desteği gibi yorumlayabiliriz. Mevcut kasa, yani hiçbir fark yok.
Ben de doğrusu şimdi bir tek fiyat konusunu düşünüyorum. Fiyat konusu bana da böyle, yani tabii çok detaylı bakmadım ama ilk anda, söylediğin anda, demin bahsettiğimiz arabalarla karşılaştırınca mesela işte, o zaman soralım. B7 Atta 3 mü diyelim? Chery Tiggo 7-8 Pro hani bunlar mı diyelim? Yoksa işte 3008-5008 mi diyelim? Yani o yüzden böyle arada bırakacak bir durum bu bence. Ama tabii Peugeot'un bir kabul edilmiş bir şeyi var. Kitlesi var. Yani seviliyor. Yeni tasarımlar çok beğeniliyor. O yüzden Türkiye'de de hatta satışları bence yani beğenilen bir araç haline geldi. Artıyor o yüzden de. Ama tabii bu her şeye çözüm olur mu çok kestiremiyorum.
Ya dediğim gibi burada markaya zaten çok lafım yok. Hani zaten vergiler belli.
Ya tabii canım. Belli. Madem öyle vergiye laf et derlerse zaten ediyoruz yani. Ne yapalım, evet. Evet.
Burada vergiler belli yani. %100 elektrikli otomobillere daha düşük bir vergi uygulanıyor. O yüzden bu haldeyiz, ama hani ben en azından bu fiyatlara şöyle okey olabilirdim. Hafif hibrit yerine plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit olsaydı, bana şehir içi kullanımda saf elektrik sürüş menzili şöyle 70-80 kilometre işe gidip gelebilecek menzili sağlasaydı, böyle bir sistemden bahsediyor olsaydık 2 milyon TL üzerine hani olabilir, evet. Ama hafif hibrit için gerçekten yüksek bir fiyat gibi geldi bana.
Peki bakalım, bir de araçları görelim, bir daha konuşalım diyoruz ve sıradaki yeni duyurulan, yine taze haberlerden bir tanesi olan Skoda ile ilgili habere geçiyoruz. 2024 model Skoda'nın benim de çok sevdiğim, beğendiğim, genişliğine, kullanımına, estetiğine hayran olduğum Super B veya Superb diye söyleyeceğimiz araç tanıtıldı. Yeni modeli gösterildi. Buyursunlar, söz sizde.
Tabii ben burada söze Passat severlerin gözü yaşlı diyerek girmek istiyorum. Neden? Çünkü Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da biliyorsun Passat'ın sedan versiyonu, artık ona elveda dedik. Evet. Sadece Station Wagon versiyonuyla devam ediyor. Yani Variant adı verilen versiyonuyla devam ediyor. Onların böyle hani teselli olarak onlara en azından diyeyim Superb'in Hitback olarak adlandırabileceğimiz versiyonu kaldı. Şimdi onun da yeni nesli
çok güzel olmuş.
Çok güzel olmuş gerçekten.
Çok güzel olmuş.
Bu konuda Passat severleri böyle hani mağdur etmeyecek seviyede bir otomobil olmuş evet. diyebiliriz. Çok çok güzel bir tasarım.
Ya şu bakışı sözünü de kesiyorum lütfen kusura bakma. Aston Martin'in şeylerine benziyor böyle. DB serisi araçlarına falan benziyor. Böyle. Çok tatlı bir görünümü var böyle bakınca. Bir de eskisinde bildiğim için yani içinde şu an tahmin edebiliyorum. Yani hakikaten çok tatlı bir araba. Ford'un da mesela Mondeo'su o çok heybetli, çok sevilen Mondeo'sunun da şeyi var, havası var. Sevildiği gibi. O yüzden ama tabii Passat de çok güzel söyledin. Passatçıların gözü yaşlı dediğin çok güzeldi gerçekten. Evet. Keşke alta öyle yazsaymışım yani. çok çok güzeldi gerçekten. Tebrik ama ediyorum.
Süper'de bir eksik yok. Bir eksik var. Aşiret paket yok yani. ama o da olur. Türkiye'ye özel belki olur.
Olur diyorsun. Ha, tamam, bence de olabilir. Yani gerçekten mümkün. Hangi modelleri tanıtılmış? Şöyle bir bakıyorum. Herhalde burada. Evet.
Bir şeyde kombi versiyonu yani station wagon versiyonu, bir de liftback diyebileceğimiz ya da sedan diyebileceğimiz çok alışık olduğumuz versiyonu var. Tasarım gerçekten güzel. Markanın yeni tasarım dili bu konuda öne çıkıyor. Aslında eskisine göre çok büyük böyle hani radikal bir değişim yok ama güzel dokunuşlar olmuş. Özellikle evet. ön yüzdeki en büyük değişim Matrix LED farların gelişi olmuş ön taraftaki. Gerçekten çok sert böyle güzel duruyorlar.
Evet.
Panjurda değişiklik var. Geniş bir panjur karşımıza çıkıyor. Tamponun alt kısmında böyle merkez hava girişi. Tampon boyunca uzatılmış ki bu da otomobilin genişlik algısını daha yükseltmiş. Daha olduğundan daha geniş bir otomobil gibi göstermiş onu. Motor kaputu üzerindeki böyle oyunlara hiç değinmiyorum bile. Gerçekten çok kaslı göstermiş otomobili.
Evet.
Süper bir.
Evet.
Çok net. Arka tarafta yine LED stoplardan bahsediyoruz ki hani daha lüks görünüm için böyle kristal benzeri, kristalimsi bir motiflere yer vermişler bu stoplarda. Gayet güzel olmuş. Böyle otomobilin daha lüks, olduğundan daha lüks göstermiş. Baktığımız zaman şöyle boyutlarına Superb'in önceki versiyona göre 43 mm yani 4 cm civarında daha uzun olduğunu görüyoruz. 4 cm aslında çok yüksek bir değer değil. Hani belki bu tasarımdaki değişiklikten dolayı bile yaşanmış olabilir. Onun dışında 12 mm daha yüksek ve ona göre yani
çok güzel.
Daha aerodinamik bir gövdeye sahip. Yeni otomobillerde biliyorsun aerodinami oldukça önemli. Özellikle hibrit ya da %100 elektrikli versiyonlar için. Tabii ki bunda %100 elektrikli yok şu anda ama 0.24 hava sürtünme katsayısı var. Gayet iyi. Tabii ki bu burada liftback yani sedan versiyonu için konuşuyorum.
Evet.
Bunun dışında az önce uzunluğun tasarım değişikliğinden kaynaklanmış olabileceğini söylememin nedeni ise aks mesafesinin selefine göre değişmemiş olması. Hani belki platform tarafında ne bileyim
güzel
değişiklik yapılmış olsa mutlaka hani aks mesafesini de belki yükseltip iç mekana daha ferah bir yaşam alanı sağlayabilirlerdi.
Evet,
ama
evet.
değişim yok. Sadece uzunluk tarafında, genel uzunluk tarafında 4 santimlik bir artış söz konusu. Dış tasarım gerçekten çok güzel ama benim en çok beğendiğim şey iç tasarım oldu açıkçası. Hemen şöyle iç tasarımı yansıttın mı abi bilemiyorum ama.
Evet, elindeki görsellerde iç tasarımı göremedim ben. O yüzden sen bahsedeceksin, ben bir bakacağım hemen. Buyursunlar.
Tamam. İç tasarım gerçekten daha önce görmüştük. Çok net bir şekilde gördük. Marka çünkü Kodiaq'la beraber süper bir iç tasarım.
Tamam.
Aslına baktığımız zaman yine Volkswagen'deki gibi zaten aynı grup çatısı altında yer alıyorlar. Volkswagen'deki gibi büyük bir multimedya ekranı bizi karşılıyor merkezde. Havalandırma menfezleri ve bu konsolun orta kısmı, orta katmanı böyle bir bütün olarak tasarlanmış. Dikey şeritlerden oluşan çok güzel, lüks görünümlü bir alana yer verilmiş. Sürücünün hemen önünde güzel, büyük bir 10 inçlik dijital gösterge ekranı var. Virtual Cockpit adı verilen. Yani hem renkler, hem genel tasarım, hem de kullanılan malzemeler ki ben fotoğraftan bile kullanılan deri malzemenin ne kadar kaliteli.
Şimdi gösteriyorum bu arada zannediyorum. Herhalde şimdi geldi. Evet, buyursunlar, dinliyoruz.
Bu, kullanılan malzemeler, fotoğraflardan bile kullanılan malzemelerin ne kadar kaliteli olduğu anlaşılıyor ki hani bakalım Türkiye'ye geldiğinde inceleme şansı ya da lansmana katılma şansımız olursa orada da net bir şekilde göreceğiz. En çok burada dikkat çeken detaylardan bir tanesi o orta konsolun hemen önünde 3 tane döner düğmeye yer veriliyor olması. Yani aslında birçok marka fiziksel tuşlardan feragat edip onlardan uzaklaşırken Skoda'nın böyle detaylara yer vermesi çok çok güzel. Bunlar aslında normal sadece tek bir fonksiyonu yerine getiren döner düğmeler de değil bu arada. Üzerlerinde dijital ekran var 1.35 inçlik ve farklı farklı görevler atayabiliyorsunuz bunlara. İşte ne bileyim ortadaki döner düğme normalde multimedya ekranının sesini açıp kısabiliyor. Klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Farklı farklı.
Süper bence. Yani dinamik olarak değiştirebiliyorsun, özelleştirebiliyorsun da değil mi?
Farklı değiştirebiliyorsun. Yani orta ekranda navigasyon varken o navigasyonu uzaklaştırıp yakınlaştırmak için bile buradaki döner düğmeleri kullanabiliyorsun. İstediğin gibi bu multimedya ekranı üzerinden önceden görev atayabiliyorsun bunlara. Çok çok güzel düşünülmüş bir detay bence. Özellikle hani sürücülerin kesinlikle yolda giderken sürüş esnasında dikkatini dağıtmamak adına.
Ultra çünkü kolaylık ya. Bence yani bu analog, bu manuel mesele yani öyle görünen ama dijitale hükmeden değişen bir de o fikir çok güzel bence. Hakikaten aynen, bir sürücünün işini kesinlikle kolaylaştıran bir konu. Yani Tesla'da düğme şey direksiyondaki düğmeler var ya mesela onlar da analog. Böyle evet her şey dijital o tarafta ama mesela bence buradaki o analogluk ya analog tuşlar jog dial dediğimiz İngilizce'de Türkçesini çok kestiremedim şimdi özür diliyorum seyircilerimizden. Bu bence bambaşka bir konu. Bu bütün işi kolaylaştıran kullanım sırasında seni bir daha hani hangi düğmeye basacağım diye en uzatmıyorsun oraya. Artık orada tutup çevirince bir şey değişeceğini biliyorsun ya. Bence bu çok önemli.
Aynen öyle abi. Dediğin gibi %100 katılıyorum ona. Çünkü bütün fonksiyonları bence dokunmatik ekrana vermek sürdürülebilir değil, güvenli değil. Çünkü bu aracı 3 yılda kullansan, 5 yılda kullansan o dokunmatik ekranda hissiyat olmadığı için sen nereye dokunduğunu görmek için oraya bakmak zorundasın. Ama
doğru,
fiziksel tuş olduğunda atıyorum şu döner düğmeler için sen birkaç ay kullandığında bir daha el yordamıyla o tuşu çok rahat bulabilirsin. Gözünü yoldan evet, ayırmadan. Ama kesinlikle, bu otomatik ekranlar için aynı şeyi konuşamayız. O yüzden çok daha güvenli ne olursa olsun yani bu konu.
Sezgisel bir konu bu. Bence %100 katılıyorum, dediğin çok doğru. Sezgisel bir konu. Çok kısa bir kullanım sonrasında hatta yani ilk anda bile dersin ki yani hiç bindin arabaya ya bu neyi kapatıyor bunu falan dediğinde zaten elin oraya gidecek. Yani o yüzden bu önemli. Hani şu düğmeye basayım falan değil. Japonlar bir ara çok bunu seviyordu böyle. Çok düğmeli falan böyle işte uçak kokpiti gibi olsun. Her şey için ayrı düğme olsun falan. Bu tabii eski bahsettiğim yani 90'larda falan. Çok sonra eleştirilmeye başlandı. Çok düğme var, karışıyor işler falan filan gibi. Artık tabii ekran var. Yani artık o işlerin bütün hepsini o tip detayları oraya gömebiliyorsun. Evet. Bence de böyle. Yani şu olay sektör standardı olmalı bence.
Evet.
Evet.
Bu arada hemen evet, motor seçeneklerinden de bahsedeyim. Yine bu bölümü çok uzatmadan kapatalım.
Tamam.
Çok uzamasın.
Doğru.
Birçok motor seçeneği var aslında. Geniş bir yelpaze sunuluyor burada. İşte hafif hibritten normal benzinliğe, benzinden dizele, plug-in hibrite kadar birçok motor seçeneği var. Yani hafif hibrit versiyonda 150 beygir güç üreten benzin elektrik kombinasyonu kullanılıyor. 1.5 litre benzinli motor var. %100 sadece benzinler 2.0 TCI seçenekleri var. Onlar da 201 beygir ve 261 beygirlik seçenekler sunuyor. Dizel tarafında çok alışık olduğumuz 2.0'lık TDI var. Yine 150 ve 190 beygir olmak üzere iki farklı seçeneği var. Tüm bunlar tabii ki olmazsa olmaz 7'leri DSG şanzımanla birlikte geliyor. Önden çekişliler var, dört tekerlekten çekişliler var tercihe göre. Plug-in hibrit var dedim bu arada. Şarj edilebilir hibrit versiyon. Sadece kombi yani station wagon versiyonda geliyor. Liftback versiyonda bunu göremeyeceğiz ne yazık ki. 1.5 TCI motoru ve elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. Çok güzel bir 25.7 kWh saatlik batarya kapasitesi var. WLTP'ye göre saf elektrikli sürüş menzili 100 km civarında ki oldukça iyi. Az önce bahsettiğim konu en azından hani bunu bize sunsa okey derim o fiyatlara. Bu da 201 beygir güç üretiyor. Dediğim gibi böyle sadece %100 elektrikli versiyonu eksik. İlerleyen dönemde zaten onları da görmeye başlayacağız yeni nesillerde, evet, daha farklı modellerde. güzel bir model olmuş diyebilirim.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Passat'çılar burada hani Station Wagon da Passat'tan çok rahat rol çalar yani bu arada. Onu da söylemek isterim. Passat'tan kesinlikle rol çalacak bir otomobil olmuş. Ellerine sağlık Skoda'nın diyelim. Çok güzel. Gerçekten ben bayıldım. Ve teşekkür ediyoruz bu arada. Hakikaten de keyifli de bir anlatım da hepsini anlattın bize. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Bence şey çok önemliydi söylediklerin. Bu ve bundan daha fazlasını her hafta donanımhaber.com'da otomobil dünyasına ilişkin haberleri bulabilirsiniz. Bir takip edebilirsiniz. Sevgili Barış'ın ve ekibinin ve aynı zamanda diğer editörlerin de kaleme aldığı yazıları görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Takip edin. Aynı zamanda haftaya hemen hafta başında ümit ediyorum. Benim de heyecanla beklediğim sevgili Barış'ın gittiği Atto 3 lansmanında çektiği, tanıtımında çektiği Atto 3'e özel ön inceleme de, yani inceleme de diyebiliriz değil mi? İlk izlenimler, geniş bir kullanımın sonrasındaki ilk izlenimleri var. Onu da hafta başında takip edin, kaçırmayın derim. Ben de heyecanla bekliyorum. Heyecanla da beklenen bir araç olduğu için de söylemiş olalım. Fiyatı da belli olmuşken nasılmış bu araba derseniz cevabını Donan Haber'de pazartesi günü bulabileceğinizi hatırlatmak isterim sevgili seyirciler. Ve ben teşekkür edip sözü sevgili Barış'a bırakıyorum, ağzına sağlık diyerek.
Evet abi, çok teşekkürler. Çok iyi söyledin. Dediğin gibi Atto 3'ün güzel bir incelemesi gelecek, soru işaretlerini en azından kafalarda gidermek için. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için motive kaynağı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.